Evet, biliyorsunuz Matta 24'te Rab İsa konuşuyor dünyanın sonu için. Kendi ikinci gelişi için. Ve o da alametler diyor. Alametler sıralıyor. Ne demek? İsa Mesih gelmeden önce bazı şeyler olacak yeryüzünde. Dünyanın sonu geldiğini gösteriyorlar. Hemen aklımıza ne geliyor? Depremler, volkan patlamaları, savaşlar, kıtlıklar, değil mi? Epidemiyalar, öyle şeyler aklımıza geliyor. Doğru. Onlar geçiyor bu Matta 24'te. Ama sadece birer kere. Birer kere zelzele için konuşuyor. Birer kere savaş için konuşuyor. Birer kere kıtlıklar için konuşuyor. Ama bir konu var. 4 kere tekrarlanıyor o bölümde. İsa Mesih yani sanki dikkatimizi başka bir meseleye çekmek istiyor. Dünyanın sonun alametlerinin en büyüğü hangisidir? Ve kimse bunu bilmiyor. Sahte peygamberler. Sahte peygamberler. Hem kilisenin dışında hem de kilisenin içinde. Hem yani İsa'yı reddedenler hem de İsa'yı kabul edip de onun adına konuşanlar. Onların çoğalması İsa Mesih'in ikinci gelişinin yakın olduğunu gösteriyor. Ve bugün gerçekten aynısını görüyoruz. Fırsat yok sanki internete bakasın, fırsat yok YouTube'a bakasın. Bir sahte öğretmen, sahte peygamber görmeden. Ve onların sahte olup olmadığını çok imanlılar anlamıyorlar. Çok çabuk kanıyorlar. Hani İncil'de geçiyor, ayeti var deyip de hemen kanıyorlar. Şimdi bu konu yeni değil. Bu konu hiç de yeni değil. Ve biz bunu 1. Yuhanna mektubundan şimdi bugün okumak istiyoruz. Sahte peygamberler ve müjdenin doğruluğu. Nasıl bunu ayırt edebiliriz yani? 1. Yuhanna 4. bölüm ayet 1'den 6'ya kadar okuyorum. Sevgililer, her bir ruha inanmayın. Ruhları deneyin. Acaba Allah'tan mıdırlar diye. Çünkü bir sürü sahte peygamberler dünyaya yayılmıştır. Allah'ın ruhunu şöyle tanıyacağız. İsa Mesih bir beden içinde gelmiştir. Bunu açık açık söyleyen her ruh Allah'tandır. Ve İsa'yı tanımayan hiçbir ruh Allah'tan değildir. Öyle bir ruh Mesih düşmanının ruhudur. Siz duydunuz o Mesih düşmanı dünyaya gelecek ve şimdiden bile dünyadadır. Evlatlar, siz Allah'tansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizin içinizde olan dünyada olandan daha büyüktür. Onlar dünyadandılar. Çünkü bu dünyadan konuşuyorlar. Dünyada onları sesliyor. Biz gene Allah'tanız. Kim Allah'ı tanırsa bizi sesliyor. Kim Allah'tan değilse bizi seslemiyor. İşte böylelikle hakikatin ruhu ve yalanın ruhunu fark edebilirsiniz. Bakın bu sözler 2000 sene önce yazıldı. Yuhanna son apostol olarak hani yaşlılığında ki bazıları diyor ki Yuhanna mektubu hatta Yuhanna İncil'i vahiy kitabından daha sonra yazıldı. Demek bu belki İncil'in son sözlerindendir. Bizi bu uyarı bırakıyor. Çocuklar her bir ruha inanmayın. Ama maalesef bunu yapıyoruz değil mi? Bir kişi çıksın süslü püslü laflar yapsın. Büyük bir ahenkle konuşma oratorluğu yani konuşmacılığı olan herkese kanıyoruz. Hele bir iki tane ayet ekledi mi böyle ortaya biz hemen hazırız onu kabul etmeye. Ama İncil bize apaçık uyarı. Hayır kabul etmeyin. Deneyin. Araştırın. Test yapın. Evet. Ve şimdi ilk önce bunu anlamak için kendi kendimizi soruyoruz. Peygamberlik nedir? Peygamberlik nedir? Ve bugün var mıdır? Ve apostolların zamanında kilisede var mıdır? Evet. Apostolların İşleri kitabında birçok örnek görüyoruz. Yani bunlar değil şimdi dışarıdan gelen peygamberler, kilisenin içinde peygamberlik yapan, peygamberlik görevi vardı. Apostolların İşleri 11. bölümde yazıyor, o zamanlarda Yeruşalim kasabasından birkaç peygamber Antakya'ya geldi. Antakya derken Antakya topluluğuna geldi. Ve gene Apostolların İşleri 13. bölümde Antakya'daki topluluğun içinde peygamberler ve öğretmenler vardı. Sıralıyor. Barnabas. Hatırlıyor musun? Hepimiz biliyoruz Barnabas kimiydi. Ama yazıyor o bir peygamberiydi. Simeon, Lucius, Manaen ve Saul. Demek Pavlus'u da bir peygamber olarak gösteriyor. Pavlus'un görevlerinden biri peygamberlik yapmak idi. 15. bölümde yazıyor burada. Yahuda ve Silas kendileri de peygamber idiler. Silas, Pavlus'un bir iş arkadaşı, o da peygamberlik yapardı. Ve birçok sözlerle kardeşleri kuraç verip onları sağlamlaştırdılar. 21. bölümde ayet 9. Bu adam, yani Filipos'un diyor, 4 delikanlı kızı vardı, hepsi peygamberlik yapardı. Sonra diyor, Apostolların İşleri 21:10, birkaç gün orada kaldık. O vakit Yahudiye'den Agabus adında bir peygamber geldi. Ve onun hakkında bayağı şeyler okuyoruz bu Agabus. Demek görüyoruz kilisenin içinde bir peygamberlik görevi vardı. Ve aslında iki tür peygamberlik vardı. Bunu iyice fark etmeliyiz, iyice anlamalıyız. Burada ne için söz konusu oluyor? Her bir imanlı İsa hakkında şahitlik yapmakla görevlidir. Ve biz bunu biliyoruz. Bu bir seçenek değil, bu özel bir görev değil. Her bir imanlıya düşüyor bu. Sen gerçek bir imanlı isin, yeniden doğduysan, kutsal ruh senin içinde yaşarsa, o zaman bu işi yapmakla görevlisin. Ama utanıyorum, ama okumuş değilim. Hayır, her imanlı şahitlik yapmakla görevlidir. Bu bir peygamberlik görevidir. Ve bunu yerine getirdik mi, şahitlik yaptık mı, İsa'yı tanımayanlar için bir peygamber oluyoruz. Bakın ne kadar büyük bir şey. Demek sen bu müjdeyi paylaşmakla sadece kendi fikrini yaymıyorsun. Sadece iyi bir şey, gel sen de katıl demiyorsun. Hayır, sen bir peygamber olarak imansızlara konuşuyorsun. Allah'ın sözlerini ona tanıtıyorsun. Allah dedi ki tövbe et. Allah dedi ki yeniden doğ. Böyle şeyleri konuşmakla biz peygamberlik yapıyoruz. Açıklama Vahiy Kitabı 19:10 apaçık yazıyor. Çünkü İsa için şahitlik yapmak peygamberliğin ruhudur diyor, özüdür. Güzel. Ama onun dışında apostolların zamanında kilisenin içinde peygamberlik yapanlar vardı. Yani eğer bir anlamda hepimiz gerçek imanlılar peygamberiz, o peygamberlere peygamberlik yapan kişiler kilisenin içinde, anlıyor musunuz farkını? Evet, biz bunu görüyoruz Efesliler 2:20. Apaçık diyor ki, evin köşe taşı İsa Mesih'in kendisidir. Ev derken kilise. Yani yeryüzündeki imanlıların topluluğu. Evin köşe taşı İsa Mesih'in kendisidir. Temeli de apostollar ve peygamberlerdir. Siz gene onların üzerinde kuruluyorsunuz. O zamanki inşaat tekniği başkaydı. Onlar beton dökmediler, çelikle, demirle. Ne yapardılar? Yeri düzeltirdiler taş tamam böyle milimetrik olarak. Güzel bir taş buldular. Yani o köşe taşı. Ve onun yanı sıra kayalar dizdiler. Ve işte onlar temel oluşturuyor. Temel böyle oluyor. Ve bu temel hani ruhsal anlamda kimdir? Bu görevi yapan kimdir? Apostolar ve peygamberlerdir diyor. Anlıyor musunuz? Demek kilisenin ilk yıllarında peygamberler apostolların işine yardımcı olurdular. Nasıl? Kiliseleri tek tek gezerek onlara doğru öğretiş verdiler. Gizli günahlarını ortaya çıkardılar. Ve baskı zamanında onlara teselli verirdiler. Çünkü 12 apostol ne kadar da Rab onlara güç verirse bütün dünyadaki kiliselerde bulunamaz. Hele bugün hani televizyon, internet var ama o zaman tabi bu yoktu. Ve bu eksikliği peygamberler giderdiler. Ama apostolların görevi daha üstündü. İsa sadece 12 apostol Yahudiler için ve bir apostol bütün dünya için seçti Pavlus. Ve hiçbir peygamber apostolların öğretişine aykırı olarak ders ve peygamberlik veremezdi. Ve biz bunu iyice anlamalıyız. Neden? Bugüne kadar aynı şey var. Apostolların zamanında da vardı ve bugün de aynısı oluyor. Adam geliyor, kalkıyor. Allah bana konuştu. Ben Rabbi gördüm. Ben cennetimi gördüm. Ben cennete gittim. Bir kişi böyle buraya gelirse bugün birçoklarının tepkisi ne olacak? Harika. Adam Allah'ı görmüş. Görüyor musunuz? Evet. Ondan sonra herif kalkıyor saçma şeyler konuşma. Ve ondan sonra sen adama kulak vereceksin. Çünkü sen korku içindesin. Aman Allah'a karşı gitmeyin. Diyelim toplantımızdan bir adam ya da bir kadın geliyor ve birçok kadın peygamberler de vardı. Sen onu tanımıyorsun ve başlıyor ağır ağır sözlerle seni korkutmaya. Öyle ki en sonunda titriyorsun ondan. Allah'ın adamı. Allah'ı görmüş peygamber. Allah'ın gazabından korkuyorsun. Sakın onun sözünün dışına çıkma. Ve herif diyor ki sen evliysen o zaman eşinin ruhsal durumuna bak. Eğer Rabbi tamamen adanmamışsa Bırak onu. Ayrıl. Ondan kendine hani daha ruhsal bir eş bul. Eminim birçok kişi buna kanacak. Eminim yani birçokları hani adamın ağzına tapıp hemen eşini boşamaya karar verecekler. Neden? Allah'tan konuşuyor. Öyle değil mi? Ya da diyelim kendini peygamber diyen o adam diyor ki haberlere baktığınızda sıkılabilirsiniz ama korkmayın. Rab izin vermeyecek başına kötü bir şey gelsin. Değil mi? Onun evladısın. Ve kralın evladı ne oluyor? Prens ya da prenses. Gökteki baban seni seviyor ve seni sevdiği için gökteki hazineyi senin kucağına dökecek. İyi geliyor değil mi? Bu sefer başka değil mi? Hoşumuza gidiyor. Evet. Hemen bu adama inanmaya hazır olan yüz binlerce, milyonlarca bugün insanlar var. Neden? Allah'tan konuşuyor. Ama şimdi tekstimize bakalım, ayetlerimize bakalım. En birincisi ne? En birincisi Yuhanna diyor ki, hayır peygamberlerden korkma. Sen onlardan büyüksün. Onlar sana hizmet ediyorlar. Ve sen onları deneyeceksin. Birinci ayet. Sevgililer her bir ruha inanmayın. Ruhları deneyin acaba Allah'tan mı diyorlar diye. Çünkü bir sürü sahte peygamberler dünyaya yayılmıştır. Öyle değil mi? Sen bir yani spor ayakkabısı. Maraton ki. Aldığın zaman sen markaya bakmıyor musun? Adidas yazıyor. Puma yazıyor. Ya madem yazıyor demek. Puma firmasına. Adidas firmasına. Öyle mi? Yoksa iyice araştırıyor musun? Gerçek bir mal mı yoksa sahte mi? Çünkü ne kadar gerçek mallar varsa o kadar sahteleri de var. Ama işte birçok kişi adı yazsın yetiyor bana. Hatırlıyorum yani daha sene önce Almanya'dan bir grup geldi bizi. Bizim Rusnak pazarına gittik. Ve gördüler Adidas, Puma, ne güzel ne kadar ucuz. Ya bırakın diyorum bunlar sahte. Yok bir şey etiket olsun. İşte ruhsal konularda birçok kişi aynı zihniyette. Ama Rab diyor ki bunu yapmayalım. Ruhları deneyin acaba gerçek mi sahte mi diye. Sen kendini peygamber getirenleri, sen onları yargılayacaksın. Sen karar vereceksin doğru mu, yanlış mı? Korkma. Çünkü bu korku kullanılıyor. Rab bu da önemli bir prensip ortaya koyuyor. Gerçek peygamberler ve sahte peygamberler var. Ve onun arasındaki farkını sen anlayacaksın. Sen karar vereceksin acaba adam doğru mu konuşuyor yoksa sahte mi, yalan mı? Ve bu düşünce yeni değil. Eski antlaşmada sahte peygamberler için İki tane büyük test vardı. Daha o zaman Musa'nın kanununda yazıyor. Çok kişi gelebilir kendini peygamber yapsın ama sen onları test edeceksin. Birincisi, yasanın tekrarı 18-21-22. Bir sözün Rab'den olup olmadığını nasıl bilebiliriz diye düşünebilirsiniz. Yani Rab kendisi peygamberler konusunda bu problemi anladı ve diyor ki yani ben sana bir test vereceğim. Eğer bir peygamber Rab'bin adına konuşursa ama konuştuğu söz yerine gelmezse ya da gerçekleşmezse o söz Rab'den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın. Bak bu konuyu hemen diyor. Değil mi? Peygamberden hemen korkuyoruz. Yani sahte de olsa hemen korku var. Allah'a karşı gitmiyorum. Ama daha o zaman Musa'nın kanunu diyor ki hani birinci test bu. Adam söylüyor bir şeyler olacak diye. Çünkü peygamberin bir parçası geleceğini bildirmektir. Ama bu gerçekleşmezse bir daha sesleme. Sahtedir. Evet bugüne kadar birçok sahte peygamber kulağına bir takım sözler konuşuyor. Sıkılma, kocan ölmeyecek, tezde de ayağa kalkacak. Ya da kısır mısın, sıkılma. Rab diyor ki ana rahmini açan benim. Bir daha bu toplantıya geldiğim zaman iki tane evladım olacak. Kaç defa bunu işittim. Peygamberlik yapıyorlar imanlılıkların üzerine. Ve biz o sözleri duyunca heyecanlanıyoruz. Ama %90 yanlış çıkıyorlar. Yanlış çıkıyorlar. Kaç defa ben kendim şahit oldum. Sıkılma hasta kocan düzelecek. İki hafta sonra cenazesine gidiyoruz. Ondan sonra sıkılma bebeğin olacak. Sonra gidip evlatlık alıyorlar. Olmadı. Peygamberin sözü sahte çıktı. Gerçekleşmedi. Ama kimse o peygambere mağlup olmuyor. Kimse o peygamberi suçlamıyor sen sahtesin diye. Evet. Ne yapıyorlar? Onu yapacağına, bu peygamberi kızacağına suçu kendilerinde buluyorlar. Belki bende yeterince iman yoktu. Ya da gizli bir günah işledim. Görüyor musunuz? Bu psikolojiyle kendi işlerini bitiriyorlar. Hayır. Rab ayette ne dedi? Peygamber saygısızca konuşmuştur, ondan korkmayın. Ama biz ne yapıyoruz? Korkuyoruz. Heriflerin ayetleri de hemen hazır. Hani insanları manipüle edebilmek için ayetleri de kullanıyorlar. Kutsal ruhu söndürmeyin. Peygamberlikleri bir kenara atmayın. 1. Seyahatler 5-19. Ya da mesettiklerimi dokunmayın. Peygamberlerimi kötülük etmeyin. Mezmur 105. Görüyor musunuz? Yeter artık. Yeter artık diyeceksin. Defolun siz sahtekarlar. Beni bu ayetlerden korkutamayan sen sahtekarsın. Senden korkmuyorum. Duygularımı oynayıp benim paramı çalmayacaksın. Öyle konuşmak lazım. Ama birçok kişi maalesef bu sahte kurtlara kurban gidiyor bugüne kadar. Bu bir. İkinci test. Yasanın tekrarı 13. 1'den 4'e kadar söylüyor. Aranızdan bir peygamber ya da düş gören biri çıkarsa, bir belirtiyi ya da şaşılas bir olayı önceden bildirirse, bilmediğiniz başka ilahlara yönelip tapınalım derse, söz ettiği belirti, şaşılası olay gerçekleşse bile o peygamberi ya da düş göreni dinlememelisiniz. Yani mucize yapıyor herif. Senin önünde. Ama diyor ki başka tanrılara giderim. Yani bugün başka öğretişlere giderim anlamına geliyor. O zaman bile ona kulak vermeyeceksin. Neden? Tanrınız Rab kendisini bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevip sevmediğinizi anlamak için sizi sınamaktadır. Rab deniyor bizi sahte peygamberlerle. Tanrınız Rabbin ardınca yürüyün. Ondan korkun. Buyruklarına uyun. Onun sözüne kulak verin. Ona kulluk edin. Ona bağlı kalın. Kontrast yapıyor. Peygamberin, bu sahte peygamberin sözü, sözleri ve öbür tarafta ne diyor? Rabbin sözü. Rabbin kanunu. İşte eski antlaşmada sahte peygamberler için ikinci test budur. Kendini peygamber getiren adam bize şimdiye kadar aldığımız öğretişten saptırıyor mu diye. Farklı bir öğretiş, farklı bir tanrı getiriyor mu diye. Ve ne diyor? Rabbin ardınca yürüyün, ondan korkun, buyruklarına uyun, onun sözüne kulak verin. Bu ne demek? Rabbin buyrukları. Adam dakikada Rabbin buyruklarını anlatmıyor mu bu sahte peygamber? Onun sözünü kulak verin. Herif dakikada Rabbin sözünü anlatmıyor mu? Ne demek Rabbin sözleri, buyrukları? Hayır. Rabbin buyrukları ve onun sözleri nerede bulunuyor? Musa'nın kitabında. Yani daha önce konuşan peygamberlerin sözleri. Bu iki tane test. Eski antlaşma vardı. Adam bizi saptırıyor mu? Yeni başka tanrılara mı tapalım? Ya da konuşuyor ama yerine gelmiyor. İşte o zaman sahtedir. Şimdi yeni antlaşmaya bakıyoruz. Yeni antlaşmada diyebilirim ki peygamberler için acele bir Covid testi var. Biliyorsunuz Covid zamanında değil mi? Bazı kişiler her gün test yapardılar. Her gün sabah işe giderken benim güvenimde hep bunu yapardı. Her gün işe giderken mutlaka test. Onlar hemen sekundada böyle oluyor. Ve şimdiye kadar eski antlaşmaya baktık sahte peygamberler için. Orada bir prensip gördük. Rab sahte peygambere izin veriyor Allah'ın halkına konuşsunlar. Evet, onu soruyoruz kendi kendimize. Neden Rab bunları durdurmuyor? Neden onlara engel koymuyor? Neden? O anda Rab seni deniyor. Sen de o peygamberleri dene. Anlıyor musunuz? Sen de bu hakikat sevgisi var mı? Yoksa çok güzel konuşuyor, yeter bana bu. Gerçek mi arıyorsun? Hoş sözler mi? Evet, ve yeni antlaşmaya geçince o hakikat yok olmuyor. Peygamberleri deneyin, test yapın. 1. Korintliler 14. bölümde 29 ve 32'de şöyle diyor. Toplantıda 2 ya da 3 peygamber konuşsun. Pavlus demiyor konuşmasınlar, konuşsunlar. Sesleyenler de konuşulan sözleri araştırıp karar versinler. Vah ne? Demek bu da anlamda bir kişi kalkıp Allah bana konuştu. Bu gece rüya gördüm. Konuşursa bizim tepkimiz ne olacak? Bak. Hayır. Siz deneyin. Doğru mu konuşuyor? Sahte mi konuşuyor? Doğru peygamber mi? Sahte peygamber mi? Ve diyor ki peygamberlerin ruhları peygamberleri sesliyorlar. Demek gerçek bir peygamber kendi ruhunu kontrol ediyor. Sözlerini kontrol edebilir. Yok böyle transa geçmek. Değil mi? Böyle de çok fazla görüyoruz. Adam kendinden geçti mi, bayıldı mı, ağzından köpük çıktı mı? İşte Allah konuşuyor. Hayır. Gerçek peygamberler bu hallere gelmiyorlar. Kendini kontrol edebilirler. Bugünlerde kiliselerde korkunç sapıklıklara izin veriliyor. Ve bunun bir tanesi sahte peygamberlik sözleri. Ucuz teselli dağıtan Allah'ın ispatacılarıdır bunlar. Evet, ucuz bir teselli dağıtıyorlar. Allah'ın halkını protein ve vitamin yerine pamuk şekeri ile beslemeye kalkan sahtekarlar. Hoş sözlerle. Ve sahneye çıkıp sahte sözleri söylediler mi? Kimsenin cesareti yok, onları odan indirsinler. Hep titriyoruz peygamber diye. Artık Rabbin yanında olan eski bir pastör bana bir olay anlattı. Bu artık 25 sene önce belki. Bütün Bulgaristan'ın 300 kilise önderi bir konferans için toplanmışlardı. Bir de Amerika'dan 3 sözüm ona peygamber gelmiş. Hani o meşhur Kansas peygamberi de, Kansas eyaletinde. Onlardan biri sözü alıp arkadaşıma parmakla gösterdi. Sen düşün yani. Büyük bir 300 kişilik bir kalabalıktasın. Hepsi kilise önderi ve çak Amerika'dan gelmiş peygamber parmakla seni gösterir. Kalk ayağa. Eminim daha kalkarken değil mi titriyorsun. Heyecan içindesin. Ve adam yani sen kardeş ayağa kalk dedi. Rab söyle diyor. Bak şimdi Allah'ın sözü. Sen Balkan tarafında yaşıyorsun. Bu arkadaşım gene Pazarcık kasabasında. Pazarcık. Yani dümdüz bir ovalık bölgesi. Hiçbir tepecik yok. 30 metre yüksek bir tepe yok. Ama Balkan'da yaşamış. Demek dağlardan uzak yaşıyor. İşte o anda lazımdı konferansın görevlilerinden biri sahneye çıkıp o peygamberi, Kabiçki peygamberi durdursun, mikrofonu eline alsın ve desin ki kusura bakma ama sen sahtekarsın. Eminim Kutsal Ruh'un Bulgaristan coğrafyasından haberi var. Ve madem en basit bu konuda hata yaptın, demek ondan sonra söyleyeceklerin de yanlış olacak. Böyle lazım da olsun. Ama tabii ki olmadı böyle. Kimse o adamı konuşmaya engel olmadı. Herif de devam etmiş konuşma. Kardeş, Rab senin gözyaşlarını gördü. Değil mi? Böyle makamdan konuşuyorlar ya. Evet, ve şimdi memleketine döndüğün zaman Rab seni öyle mesedecek ki yüzlerce kişiye şifa vereceksin, sakatlara ayağa kaldıracaksın vesaire. Tabii bizim kardeşimiz hemen umutla, sevinçle doldu. Coşuyor artık, memleketine geliyor, eve geliyor. Ne oldu? Kardeş eve gidince kızı çok ağır hastalandı. Ve ne kadar da dua ettiyse, ne kadar uğraştıysa, meslettiyse, daha ne kadar dillerde konuştuysa hepsi boşuna. Kızı iyileşmedi. İşte boş teselli sözler. Görüyor musunuz? Ve aynı onun gibi çok kişi yani böyle ben onların benihinci. Benihin bugün sanki bu sahte peygamberin bir sembolü oldu. Yani bütün sahte peygamberler yüzlerce böyle var. Bütün dünyanın kiliselerini etkiliyorlar. Ama sanki bu adam yani bir simboldür onlar için. Benihinci diyorum. Bu sadece onlarca örneklerden biri ama en tanınmışı. Şifa vedeklerini iddia ederler. Büyük bir özgüvenle peygamberlik ettiğini söylerler. Ama her şey sahte. Her şey para için. Her şey şov ve uydurma. Her sene yaptıkları gibi 2020 senesinin başında büyük büyük prognozalar yaptılar. 2020 nasıl geçecek? Bu peygamberler. Bütün televizyonlarda, internetlerde. Rab bu yıl ne kadar bereket dökecek biliyor musunuz? Ama tek bir peygamber Covid'in geleceğini önceden anlamadı. O kadar korkunç bir olay, bütün dünyanın tarihini 2 sene sanki etkileyen bir olayı kimse göremedi. Nerede onların peygamberlikleri? Ve 2020'nin Mart ayında sonunda Kenneth Copeland en büyük peygamber büyük bir show yaptı. Televizyonlarında diyor ki ben Covid'i yok ettim. O etkisiz hale getirildi. Onu yakıp kül ettim. Vatanımız şifa buldu. Tabii ki bütün Covid olayı daha 2 sene sürdü. Ama kimse kalkıp da sen sahte peygambersin demiyor. Herkes bütün bu sahte peygambere Donald Trump'ın kazanacağını söyledi. Seçimi kaybettikten sonra bile, yani Trump kaybetti. Sonra bile dediler ki Allah diyor ki Biden asla prezident olmayacak. Ve hepsi rezil oldular. Hepsi rezil oldular. Ama kimse kalkıp da demiyor. Bir daha senin konuşma hakkın yok. Çünkü sen sahtesin. Daha yeni bir olay. Benihin daha 2 hafta önce. Hep yeni bir olay. Büyük bir peygamberlik yaptı. Ne dedi biliyor musunuz? Suudi Arabistan İsrail'in barışacak ve arkasından İsrail ile Filistinlilerin arasındaki düşmanlık bitecek. Sonra ne oldu? Ha. Ama kimse benihini demiyor, sahtekarsın. Çünkü bunun gibi yüzlerce sahte peygamberlikler var, gerçekleşmedi. Ve gene Sofya çağırıyor, lütfen gel, konuş bize. Bu kadar büyük rezillikler olduktan sonra gene hiç kimse demiyor, siz hepiniz sahte peygambersiniz. Aslında sizi kiliselerden kovmaları gerekiyor. Halk gene de o şarlatanlara kurban gidiyor. Hayır, bu işi dur demenin zamanı geldi artık. Sen de artık o sahtekarlara kanma. Ruhları deneyin. Acaba Allah'tan mıdırlar? Evet, o eski antrasındaki iki testi bugüne de uygulayacağız. Kendini peygamber getiren adamın sözleri gerçekleşti mi? Bu bir. Ve iki, kendini peygamber getiren adamın sözleri Allah'ın sözüne, eski peygamberlerin sözlerine uyur mu? Ama yeni antlaşmaya bakınca üçüncü bir test daha var. Ve bu ayet bize bunu anlatıyor. Üçüncü test nedir? Bakın acaba anlayacağınız mı? Ayet 2. Allah'ın ruhunu şöyle tanıyacağız. İsa Mesih bir beden içinde gelmiştir. Bunu açık açık söyleyen her ruh Allah'tandır. Nasıl bir test bu? Bir daha dinleyin. İsa Mesih bir beden içinde gelmiştir. Bunu açık açık söyleyen her ruh Allah'tandır. Test nerede? Üçüncü test İsa'nın kişiliğiyle ilgilidir. Peygamber, bu kendini peygamber getiren adam. Neden sahte ya da doğru olduğunu anlarız? İsa Mesih'i nasıl anlatıyor? Nasıl bir kişiliğe sahip? Mata 16, 13, 16'ya kadar çok büyük, önemli ayetler var. Evet, İsa öğrencilerine şöyle sormaya başladı. İnsanlar ne diyor? İnsan oğlu kimmiş? Yani ben kimim? Kişilerin gözünde. Ve bu soru senin hayatında en büyük sorudur. Ve her bir insan bir gün ona resmi, ofisyal bir cevap verecek. Allah'ın önünde hesap verecek. Hani değil mi? Müslümanlar diyor ki Allah seni sorguya çekecek. Senin halkın nedir? Senin dinin nedir? Peygamberin kimdir? Hayır, bu saçma bir şey. Din sormayacak, peygamber sormayacak. Sadece soracak, senin için İsa kimdir? Ve bütün kaderin de vereceğin cevaba bağlıdır. Ve ayetin devamında o iki tür cevabı görüyoruz. Öğrenciler İsa diyor ki, kimisi vaftizci Yahya diyor. Büyük bir peygamber. Başkaları İlyas diyorlar. Gene başkaları Yeremya ya da eski peygamberlerden biri. Yani sen peygamberlerin en büyüğüsün. İsa onlara sordu, ya siz? Sizce ben kimim? Ve Simon Petrus cevap alıp dedi, biliyorsunuz ne dedi? Sen Mesih'sin. Ama devam ediyor. Yaşayan Allah'ın oğlusun. Ve İsa Petrus'u övüyor bu cevap için. Ve bizim de vermemiz gereken cevap budur. Ve kendini peygamber getiren bu cevabı verecek mi acaba? İsa en yüksek peygamberdir. İsa Allah'ın yarattıklarının en yücesidir. İsa'yı çok seviyorum, o benim her şeyimdir. Bütün bu cevaplar eksik. Yanlış. Tek Yuhanna'nın standardı geçerli. Onun sözlerini bir daha dikkat edelim çünkü hemen anlaşılmıyor. İsa Mesih bir beden içinde gelmiştir. Bu basit cümlede kocaman iki tane hakikat saklanıyor. Bir beden içinde. Bu İsa'nın insan tarafını vurguluyor. Evet, İsa %100, %100 insandı. Bir tek yumurtacıktan meydana geldi. Ana rahminde büyüdü 9 ay. Normal bir doğumla dünyaya geldi. Bedeni bütün aşamalardan geçerek büyüdü ve en sonunda öldü. Sen ve benim gibi öleceğimiz gibi. Ve lazım da öyle olsun. Bütün bu gelişmeden geçmeyen birisi bizim halimizde nasıl anlayacak? Tam olarak insanlığı tatmamış bir kişi nasıl bize yardımcı olacak? İsa bir lazer projeksiyonu değildi. İsa bir avatar değildi. İsa yeryüzünde yollanılan bir robot değildi. Senin benim gibi bir insanıydı. Çünkü birçok, yani o zaman birçok kişi bunu inkar ederdiler. İsa'nın Allah olduğunu kabul ederdiler ama insan olduğunu kabul etmezdiler. Bu sadece binaların bir yüzü. Öbür hakikat de şudur. Aynı ayet bize ne diyor? İsa Mesih bir beden içinde gelmiştir. Gelmiştir. Gelmek sözü dışarıdan içeri girmek demektir. Başka bir durumdan bu şimdiki duruma gelmek demektir. O da ne olabilir? Senin benim için kimse demeyecek. Hüsnü bir beden içinde gelmiştir. Kimse böyle konuşmaz. Saçmalık. Saçmalık oluyor. Ama İsa insan değilken insan oldu. bedeni yokken bedeni aldı. Evet, insan kişinin öbür tarafı da budur. İnsan kadar, yani yüzde kaç insan ise yüzde o kadar kaç yani Tanrı'dır, Allah'tır. 1. Timoteus 3.16 bize bu hakikati anlatıyor. Hiç şüphesiz Allah korkusunun şu saklı sözü büyüktür. O beden içinde ortaya çıktı ve ruhla haklı çıkarıldı. Meleklere göründü ve milletlere ilan edildi. Bütün dünyada iman edildi ve şanlılık içinde yukarıya alındı. İsa Mesih'in iki tarafını orada açık görüyoruz. Evet, ancak İsa'nın bu iki tarafını kabul eden ve vaaz eden kişi gerçekçi olabilir. Ve hiç şaşmadan şunu fark ediyoruz. Sahte peygamberlerin ortak tarafı İsa'nın kişiliğini ve kutsal üçlü birliğini inkar etmektir. Hepsi. Yani İsa Mesih'in gerçek kişiliğini inkar ediyor. Benny Hinnemis, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, T.D. Jakes, Joyce Meyer ve bütün Nijeryalılar hepsi bu konuda yalan söylüyorlar. İsa Mesih'in ya insan olduğunu ya Tanrı olduğunu inkar ediyorlar. Açık açık insan tanrılığını inkar etmeseler de bunu dolaylı yoldan yapıyorlar. Nasıl? Tamam, İsa Tanrı'dır ama özel değildir. Sen de bir Tanrısın. Öyle diyor, açıkça öyle diyor. Tabii Tanrı küçük bukva T ile, küçük T harfiyle ama sen de bir Tanrı. Yani İsa için bir söz kullanıyorlar İncil'de, monogenes. Bu çevrildiği zaman tek doğan demek. Benzeri çok ama eşi yok olan. Onun için sağlam öğretiş kendi kilisinden al. Senin çobanın sana sağlam ruhsal yenti veriyor. Onun için sağda solda başka başka seslere fazla kulak verme. Ama her zaman şunu sor. Bu adam İsa'yı nasıl tanıtıyor? Hem tam insan ve tam Tanrı olarak mı? Yoksa başka bir biçimde mi? Eğer öyleyse bay bay, seninle işimiz buraya kadar diyeceksin. Evet. Şimdi üçüncü bir soru. Yuhanna soruyor ki sahte peygamberlerin gücü nereden geliyor? Ve bunu görüyoruz. Yani sanki diyelim daha fazla sahte peygamberlere kulak veriliyor. Ne kadar gerçek öğretişlere yayan kişilere. Onların gücü nereden geliyor? Ayet 3. Ve İsa'yı tanımayan hiçbir ruh Allah'tan değildir. Öyle bir ruh Mesih düşmanının ruhudur. Antikrist diyoruz. Siz duydunuz o Mesih düşmanı, Antikrist, dünyaya gelecek. Değil mi? Ve şimdiden bile dünyadadır. Ah! Bu 1900 sene önce yazdı. 1950 sene önce yazdı. Üçüncü büyük hakikat şudur. Sahte peygamberlerin gücü sadece insan gücü değildir. Kandırma gücü yani değildir. Daha doğrusu Mesih düşmanının gücü. Antikrist, anti-Mesih. Ve bu anti sözünün iki anlamı var. Anti demek karşı ve anti demek aynı zamanda yerinde, o bir şeyin yerinde. Bu anti-Mesih kimi kere imanlılara karşı koyuyor. Yasaklarla, engellerle ve korkunç şiddetle, öldürmekle anti oluyor. Protif, Bulgarcası. Başka zaman gene farklı bir strateji kullanıyor. Gene anti ama nasıl? Bu sefer anti onun yerine demektir. Mesih'in yerine geçerek. Koyun postunda bir kurt. Bir anti koyun olacak toplulukların içinde. Toplulukların içinde süzülüyor yavaş yavaş. Gerçek apostolların yerine bir anti Mesih, bir sahte Mesih bildiriyor. Ve bu anti Mesih ne zaman ortaya çıkacak? Ha? Ben eminim, sor herhangi bir kişi. Antikrist ne zaman ortaya çıkacak? Her ay, her hafta bir kişi bana acaba bu antikrist olabilir mi? Kim olabilir bu antikrist? Brezhnev mi? Gorbaçov mu? Putin mi? Bin Laden mi? Yoksa Saddam Hüseyin mi? Hep onlara dediler antikrist budur. Ama ayette güzel bakalım. Yuhanna ne diyor? Ve şimdiden bile dünyadadır. Neredeyse 2000 sene önce. He? Bence bu mesele apostolun ölümü ile ilgilidir. Ne demek antikrist? Antikristin gücü ne demek oluyor? Apostollar sağ iken yetkilerini kullanarak her türlü sahte öğretişe ve peygamberlere karşı gidebildiler. Ama şimdi Yuhanna yaşlandı, son apostol kaldı ve her yerde mantar gibi türeyen sahte peygamberleri susturamıyor. Antikristin, antimesihin yani gücü budur. Evet, son olarak dördüncü nokta. Diyor ki sahte peygamberler dünyadandırlar. Sen gene Allah'tansın. Ayet 4, 5 ve 6. Evlatlar, siz Allah'tansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizin içinizde olan, dünyada olandan daha büyüktür. İçimizde olan kutsal ruh gerçekten yaşarsa sahte olduğunu hemen sekundada anlayacağız. Onlar dünyadandırlar. Çünkü bu dünyadan konuşuyorlar. Dünyada onları sesliyor. Biz gene Allah'tanız. Kim Allah'ı tanırsa bizi sesliyor. Kim Allah'tan değilse bizi seslemiyor. İşte böylelikle hakikatin ruhu ve yalanın ruhunu fark edebiliriz. Evet, gerçek öğretmenler ve vaizler o kadar popüler değilken sahte peygamberler, sahte öğretmenler neden o kadar başarılı diye sorabiliriz. Neden herkes onların peşinden gidiyor? Neden onlar daha çekici, hakikati seven kişiler çok az? Bu soru çok defa Rabbe sadık hizmet edenleri rahatsız ediyor. Bazen umutsuzluğa bile itiyor. Cevap kolay. Onlar kişileri geniş yola davet ediyorlar. Magistral, otoban, gel otobana, çok yer var. Kolaylık vaaz ediyorlar. Sahte peygamberin hepsi kolaylık vaaz ediyorlar. Onların malı, yani yaymak istedikleri fikirleri dünyadır. Ve dinleyiciler de onu arıyorlar. Nasıl diyoruz? Alan da razı, veren de razı. O kadar. Sahte peygamberler niye mana bulalım? Dünyada ne varsa onların hoşuna giden odur. Ve Yuhanna 2. bölümde açık açık söyledi. Dünya sözü ne demek? Dünya. Bu dünyada sadece şunlar var. Beden tabiatının istedikleri, gözlerin istedikleri ve bu hayatın boş gururu. Bu şey vardı. Dünya bu demek. Bu üç şeydir. Ve bunlar babadan değil, dünyadandırlar. Fark ettin mi? Beden tabiatının istedikleri. Sahte peygamberler sana onu veriyorlar. Onu vaat ediyorlar. Kendini sıkma. Rahat ol. Rab istemiyor kendini sıkasın. Canı ne isterse onun peşine git. Rab sana yüreğinin istediklerini verecek. Rab zaten senin yüreğinin isteklerini vermekten zevk alacak. Homoseksüel mi? Pedofil mi? Yavaş problem, sıkıntı yok. Biz bu kilisede herkesi kabul ediyoruz. Uyuşturucu kullanmak mı? O kilisede olmuyor. Ama onun yerine biz de kutsal ruhla sarhoş olabiliriz. Daha ucuz. Kutsal ruhla sarhoş olmak daha ucuz. Artık bir şişe viski içeceğini pastor sana el koyacak. Sen hemen yere düşersin. Hazır. Öyle şeylerle, vaatlerle sahte peygamberler çağırıyor. Sonra gözlerinin istedikleri. Dünyada diyor. Dünya nedir? Gözlerinin istedikleri. İşte o açgözlülük sahte peygamberlerin toprağıdır. İşte o toprağın üzerinde yani milyoncuklarını oradan biçerler. Çünkü onlara kulak veren kişiler kendileri açgözlü. Bu büyük peygamber gibi olmak istiyor, milyoner olmak istiyor. İşte o zaman onlardan milyonlar koparıyorlar. Benihin Milano'da, İtalya'da, Avrupa'nın en pahalı otelinde kalıyor. Bir gece 26 bin dolar. Yavaş problem. Sıkıntı yok. Birçok televangistlerin yani bir tane jet uçağı yetmiyor. 2, 3, 4 tane alıyorlar. Bir tanesi 60, 80, 100 milyon dolar. Problem değil. Neden olmasın? Joyce Meyer kendi ofisi için kendine bir masa alıyor. Ve bir tek masa 36 bin dolar. İyi geldi mi? Niye kimse buna ses çıkarmıyor? Neden daha fazla onu iyi görüyorlar? Çünkü ben de aynı duruma girmek istiyorum diyorlar. Neden onlara mana bulmuyoruz? Kusur o sahte peygamberlerde değil. Onlardan başka bir şey bekleme. Onlar dünya insanları. Onların tüm düşünceleri bu dünyayla ilgili. Daha ötesi bir şey yok. Kafada hiçbir şey yok. Hayır, problem onları dinleyen kişilerde. Onlara son paracıklarını yollayan gariban imanlılarda. Çünkü aradıkları paradır. Bu dünyanın mallarıdır. Şimdi belki diyorsunuz niye bu kadar uzun atıyorsun ama gerçekten bugünkü konular bunlardır. Bunların peşine gidiyorlar ve birçok kişi aldanıyor. Ve bu dünyada üçüncü bir şey var. Yuhanna diyor, bu hayatın gururu. Evet, bütün sahte peygamberler, ister Muhammed olsun, ister Benihil olsun. Onların yani hepsi ortak tarafı şu ki sana gurur katıyorlar. Senin yüreğine gurur yerleştiriyorlar. Amerika'da Houston, Texas, Houston kasabasında Joel Osteen en korkunç sahte peygamberlerden biri. Onun babası John Osteen sık sık Bulgaristan'a gelmişti 30 sene önce. Gerçek olarak, gerçek bir Rab'in hizmetçisi olarak bu da kiliselere hizmet etmiştir. Ama oğlu o kadar popüler oldu. Adam diyor ki hani çok yumuşak yüzlü böyle hiç sert sözleri hani görünce adamı hemen bayılıyorsun. Adam diyor ki istiyorum benim kilisime gelenler kendilerini iyi hissetsinler. Eve gittikleri zaman pozitif düşüncelerle ayrılsınlar. Onun için günah hakkında fazla konuşmuyorum. Evet, konuşmuyorsun ama bir peygamberin görevi bu. Eğer bir öndersen, eğer bir vaiz isen, eğer bir peygamber ise işin bu. Yani kişileri uyarmak ve günahlarını göstermek. Ve bu yine bir şey değil. Yeşaya 30. bölümde bir konkurentiya oldu, bir yani rekabet oldu. Yeşaya ile sahte peygamberlerin arasında. Ve Rab şöyle diyor, bölüm 30 ayet 9 ve 10. Çünkü o asi bir halk, yani kafa kaldırıcı bir halk, yalancı bir soy, Rabbin yasasını duymak istemeyen bir soydur. Bilicilere artık görüm görmeyin diyorlar. Görenlere bizim için doğru şeyler görmeyin diyorlar. Bize güzel şeyler söyleyin, asılsız şeyler açıklayın diyorlar. Yani sahte peygamberlere gidip bizi güzel şeyler konuş. Direkt nobona sarıyorlar. Bize kötü bir şey konuşma. Ama Yeşaya Rabbin cezasını tamamen öndürdü. Hayır, bu halk diyor, daha yüzlerce sene önce de ki bu halk Babil'e gidecek. Bu tapınak yıkılacak. Yeşaya bütün bunları söyledi. Anlatma bizi böyle. Duymak istemiyoruz. Bize güzel şeyler anlat. Kendilerine peygamberler yetiştirdiler. Evet. Son olarak ayet 6. Diyor ki kim Allah'ı tanırsa bizi sesliyor diyor Yuhanna. Kim Allah'tan değilse bizi seslemiyor. İşte böylelikle hakikatin ruhu ve yalanın ruhunu fark edebiliriz. Biz. Peki buradaki bizler kim oluyor? Biz, siz, ne, kim onlar? Dişli, sen, ben ama apostolar için konuşuyor. Biz, Yuhanna biz diye konuşurken burada apostolar, elçileri kastediyor. İsa o elçileri, bu apostolları seçti, kilisenin tek temeli olsunlar. Ve bu temel üzerinde sağlam durabilirsin. Ama kat üstünde kat yapıp da her katı daha geniş yaparsan ne olacak? Tüm bu bina düşecek. Onun için sen de kendi imanlı hayatında kendi kendine sor. Ben ne arıyorum? Yumuşak sözler, hoş sözler söyleyen sahte peygamberler mi? Yoksa bütün ruhsal gerçeğimi yüzümü vuran Allah'ın peygamberleri. Yani kilisenin içinde gerçek konuşan önderleri. İşte bu konu gittikçe büyüyor. Gittikçe büyüyor ve dünyanın sonuna gelince bu kalıyor. Görüyoruz. Antikrist, antimesih tam gücüyle medana çıktı mı? Yani medana geldi mi? O zaman kiliseleri yasak etmeyecek. Hristiyanlığı yasak etmeyecek. Hayır. Ama neyi yasak edecek? Hükümete karşı gitmeyeceksin. Hükümet ne politika uygularsa, ne öğretişi sağlarsa sen kilisede aynısını tekrarlıyorsun. Homoseksüel mi? Kiliselerde vaz edeceksin bunu. Tamam mı? Transgender mi? Kilisede bunu vaz edeceksin. İşte biz o zaman hayır demeye cesaretimiz var mı? Ve yani bu sahte öğretişleri yayan kişilere karşı gitmeye cesaretimiz var mı? Bunu kendi kendimize soralım. Rabbimizin olsun.